Ayrım 32.
Kadıncığım Suat'e, oğlum bu muydu sadıklığın? Vallahi yedirdin kurda beni, dediği gibi ne zaman aymaya başladığımı bilemiyorum. Ama geçirdiğim ameliyattan başlayarak benim hayatıma ilişkin hiçbir şeyi sorgulamadığını fark etmeye başladım. Sadece gündelik olayları değil, tabii ki onları izleyemezdi ama hayatımın bütünlüğü ilgilendiren oluşumları da sorgulamıyordu. Örneğin Ankara'daki o konferansın değil şiddet sonuçlarını, içeriğini bile bilmek istemedi. Zamanla bütünümle değil, şafağın kendi gereksinimlerinin hedefi olan kendisine yarayacak parçalarımla ilgili olduğunu görmeye başladım. Bu parçaların benim bütünlüğüm içinde marjinal parçalar olması, birlikte geçirdiğimiz ilk gece gibi neredeyse zoraki sunuluyor olmasını da önemsemiyordu. Çünkü önemli olan şafağın aldığıydı. Benim dünyam, yani kendisininkinin dışında kalan dünyam, renksiz ve ağırlıksız bir dünyaydı. Ne düşüncelerim, ne kıyıcı huzursuzluğum, ne ilişkilerim, hatta ne de hayatımdaki erkeklere ilişkin tek bir soru sormadı Şafak. Seninle olan ilişkimi bile sormadı. Düşünebiliyor musun? Anadolu erkeği falan diyoruz da, sendikacı meselesinde olduğu gibi aslında tümüyle bana yönelik bir saldırının intikamını bile beni değil, kendisini rahatlatan yöntemle almaya kalktı. Ama galiba sadece benimle değil herkesle böyleydi. Ters giyilen don olayını düşündüğümde, karısının dünyasında gönülden algılayamadığını, tanıdığı tek gerçeğin Şafak Özden'in kendi gerçeği olduğunu düşündüm. Gelemem, yemeğe misafirim var dediğini duydum. Kim olduğunu sormuş olmalıydı. Tanımazsın, bir arkadaşım. Nişanlısı, hayır, bir şey yapamam. Yapamam. Evlenmek üzereler, ben de bir tür nişan yemeği vereceğim. Telefonu kapattı. Roman lütfen diyerek elimi uzattım. Roman notları. Kadıncık, tanıdığında 20 binden fazla abonesi olan bir sağlık dergisinin 19 yaşından beri sahibiydi Şiran. Dergi 2-3 formalıktı. Üçüncü hamurdu, baskısı çamurdu, kanser hücrelerini anlatan makalelerin arasına devrimci sloganlar yerleştirilirdi. Türkiye'nin Erdal Atabek, İldeniz Kurtalan gibi ilerici hekimlerinin vesikalık resimlerinin süslediği yazıları yayınlanırdı. Silah hariç zorla abone olunurdu. Ve sahibini bir daire, bir Mercedes sahibi edecek kadar kârlıydı. Ve sahibi müteferrikada sık sık sık misafir edilen devrimci öğrenciydi. 20 bin abone yayıncıların rüyalarında göremedikleri bir sayıydı. Kadıncığı duvardan duvara halılı, elektrikli daktilolu, kolej mezunu sekreterli, klimalı, deodorantlı, yurt dışı diplomalı pazarlama uzmanlarının İki kelimesinden birisi İngilizce yöntemlerine güldürdü. Şiran'ın başarısı, Mazruf'un zarfa zaferiydi. İstanbul'un köhne bir semtinde altı içkili lokanta, üstü devrimci lokali, 2,5 odalı yazıhanesinde kapütone plastik sırtlığı, bezüv gaz sobası, tezgahsız mutfağın yere zorladığı piknik tüpünün üstünde kaynayan çay, kir göstermesin rengindeki perdelerin pisliğini saklayamadığı camlar. Komşu kebapçının komisini bekleyen eti yenmiş, sunaklı soğanı kalmış dev madeni tabakların üzerinde dilenen hamam böcekleri gibi taşra kökenli karanlık komisyonculara atfedilen görsel unsurların Atatürk resmi hariç hepsi vardı. Kadıncığın özgürlüğünü satın alması için kaçınılmaz gördüğü ticari girişimi muhteşem bir iflasla sonuçlanmak üzereydi. Şiran'ın yazıhanesi kadıncığın İstanbul'un özgün grafikerlerinin dizayn etmediği antetsiz kağıtlar, zarflar, marjları, tarihi imza yeri hatasız ancak çok iyi silinebilmişse o da ancak bir tek daktilo hatasına belki izin veren raporlar olmaksızın iş yapılabileceğine ihtimal olsun vermeyen kadıncığın ofisinin 100 metre ilerisindeydi. Kadıncığın bitmez tükenmez projelerinin bunalttığı ortağının dertleştiği, fikirlerini fikirleri gibi savunduğu tanışıydı Şiran. Günlerden bir gün Şiran, o iş yürümez diyor diye tanıştırıldı. Üzerinde konuşulan ortağının henüz okumadığı, ayrıntılara gösterdiği özenin başarısını kaçınılmaz kılacağına inandığı bir projeydi kadıncığın. Tepkisi sert oldu. Şiran da kim oluyormuş? Kadıncık portreyi. Tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Al kırmızı kazağını giymiştin. Pantolonun kara, sakalların ondan karaydı. Yüzümü daladıkça güldüğün sakalların. esrar kaçakçısından bar fedaisine kadar yasa dışı her mesleğe yakışırdın. Bir an önce geldiğin yere gidesin istemiştim. Yüzüne bakmadığımı hatırlıyorum. Ortakla aramı daha da bozasın istemiyordum ama sen gitmedin. Karşıma geçtin, af diledin. Ben Hüseyin'e o iş yürümez derken sizin raporunuzu okumamıştım. Okuyunca gördüm, çok iyi bir proje. Sesin yumuşacık. Blue çağındaymışsın gibi, sık sık ton değiştiren yumuşacık sesin. Hatasını düzeltmeyi iş edinen mertlik. Beklenmedik bir zarfın içinde sunulan hayal gücü. Yıllardır ses vermeyen bir müttefik. Gözlerindeki hayranlık pırıltısı. Sen dostum. Dağlardan yankılandı ses, yandı aram. Tekulil ki, tekulil ki derbe kısare. Derbe kısare de bu iser, singemen kevadisa, kevadisa helindani, helindani akesera dilemen. Arif, Kırcalı ile Arda arası saat 8 suları Yusuf'um. Saat 8 suları demedim mi ben sana Yusuf'um? Yoktur bre çaresi. Şiran, Dotmanday kamatev mişti manedı kıyri digazi ber destane viçave ve sebran mekurdanel ledotman ledotman ve rureşi. Oruç, bugün de akşamdan batma yarım ay, ışık ver yılda bir dinlenenlere. Gördün mü nasıldı Urallı Altay? Halini sordun mu halkın bir kere? Şiran, hanımam vermalım, dil saçı bu yılli bame, hanımam vermayam, rendih revşa malammın, hanımam vermayem, rendih hemle malamım, hanımammın verebanım, runiya her duça veymin, hanımam vermayam, rendih hemle malam, hanımam vermayam, rendih hemla malan. Kadıncık, mezar taşlarını Hasan koyun mu sandın? Bre Hasan koyun mu sandın? Adam öldürmeyi Hasan oyun mu sandın? Şiran, nedeni medeni yok. Ben komünistleri seviyorum, işte o kadar. Kadıncık, iyi ya Ramazan. Pasaportla gireceksiniz Diyarbakır'a. Kadıncık Ramazan'a, yok ya. Şiran, ser fraskın, ser fraskın, ser fraskın ala azadi. Kadıncık portreyi. Oysa ben de o güneşi izlemiş, o çok uzun, o çok yorucu yolculuğu ben de yapmıştım. Benim çocukluğumda da batıya batıya, batıya çığırırlardı kuşlar. Batıya, batıya batıya çığırırdı dil kursları, resim sergileri, elektronik buluşlar. Yol uzun, yol zahmetliydi, yol yenişme, yol kavga, yol ispattı. Nihayetinde birkaç yaldızlı diploma karşılığı kahramanlarımı aldı, düşlerimi, kanatlarımı kırdı. 101 bilim adamı, 1001 kitap gördüm. Siz doğulular pek bir şeysiniz dediler, anlıyorsunuz değil mi? Hadi canım, siz anlarsınız, ne de olsa batılılaşmış sayılırsınız. Biz doğulular kimdik, pek bir neydik? Ben neyi anlayacaktım? Budisti, Bedevisi, Acemi, Kamboçyalısı, Çerkezi, Vietnamlısı, Türkü, Çinlisi, Kürdü, Tibetlisi, Alevisi, Malezyalısı, Suriyelisi, Sumatralısı, kısacası Meriç'in doğusunda yaşayan tüm halklar, biz doğulular, biz gabi, şehvetli kaypak, hain, hissiz, pis despot. Biz bir örnek doğulular, biz bedensel faaliyetleri dışında ne idüğü belirsiz doğulular, biz sosyal bilimlere, siyasi bilimlere, edebiyatçılara meze doğumlular. Batılılaşın, batılılaşın, batılılaşın çığırırdı sinemalar, konferanslar, konseyler, mote evleri, tekerler, karteller. Nasıl bir çağrıydı? Çipil mavi gözlerin pipo dumanları arasından talep ettikleri neydi? Nasıl bir çağrıydı halkıma yaşayabilmek için önce kendisini, doğulu kendisini iptal etmesi gerektiğini ısrarla tekrarlayan? Marx'a nasıl bir umutla sarılmış olabileceğimi düşünebiliyor musun? Das Kapital'in ve 30 yorumunun ışığını düşünebiliyor musun? Şilili yabancı öğrenci Ortega, Kolombiyalı Omar, Hintli Daver, Ülkelerimizin acılarına sözcü arayan, ülkelerimizin acılarına çare arayan milyonlarca bizler. Yıl 1853'tü. İngiltere Hindistan'ı yok ediyordu. Marx, insanların ıstıraplarıyla meşgul tek batılı bilim adamıydı. Bizimle gözyaşı döktü, yüreğimizi aldık. Yıllarca dizinin dibinde oturduk. Kitaba abdestsiz dokunmadık. Derken bir gün fazla ağlanmış olmalıyız ki, ama unutmayın deyiverdi Marx. İngiltere'nin Hindistan'da yerine getirilecek iki görevi vardır. Birisi yıkıcı, birisi yapıcı. Yaşlı Asya toplumunu ortadan kaldırmak, onun yerine Avrupa toplumunun kurallarını getirmek. Oh oh oh oh, ayı vayı vayı, yerinden sıçradı Daver. Yaşlı Asya toplumu dediğin benim anam, babam, dayım, kardeşim, ağzından çıkanı kulağım duyuyor mu senin? Ne var yani, dedi Marx en bilimsel haliyle. Tümurun boyunduruğu söndürmedi mi sayısız insan yaşamını? Ne biçim bir iştihattı, ne biçim bir gerekçeydi. Hintliler öldürülmeye alışıktılar. Bu kez de biz kendi iyilikleri için kessek ne oluru benim doğulu yüreğim anlayamazdı. Hintliler diye birileri yoktu, doğulular diye birileri yoktu. Benim amcalarım, dayılarım, kardeşlerim, komşularım vardı. Talep etmedikleri bir coğrafyaya, talep etmedikleri bir haritaya hasbelkader duhul etmiş, 2 litre kanlı, 2 ayaklı, çoluklu, çocuklu, sevinçleri, acıları ile insandılar. Şu küllenmek üzere olan yosunlu gezegende bir gıdım dolaşacaklar, sonra herkes geldiği yere dönecekti bir başına. Kendi iyilikleri için yok edilmenin rasyonelliğini anlayamazlardı. İnkalar, Aztekler, Massachusettler de anlayamadılar. Bu bağlamda Hitler, Orientalistlerden daha bir namusluydu. Yahudileri onların iyilikleri için değil, üstün Alman ırkının iyiliği için kestiğini hiç saklamadı. Uygarlaştırma misyonunun ardına saklanmadı. Cılık yarama bir de tuz bastı Marx. Boş verdi Daver'i göstererek, bu insanlar bizim gibi acı çekmez. Onlar doğuludur. O halde biz onları başka yollardan anlamaya çalışmalıyız. Batıya, batıya, batıya çığırdı görkemli binalar, dolu vitrinler. Kısa çalışma saatleri, işçilerin altlarındaki otolar, özgürlükler. Ne ki ihanetin acısı yüreğimdeydi. Artık broşürleri incelemeden, onları başka yollarda anlamadan hiçbir davete icabet paketlenmiş dolduruşa gelmeyecektim. Baktım, bir daha baktım, bir daha baktım. Gördüm ki hakkımda ahkam kesilen insan değil, insanın iz düşümü. Kartondan oyulma bir şekil, egzotik, gizemli, yaşamayan bir taş bebek, bir oyuncaktı. Gunga Din, Chieko, Ortega, Omar Hozan, kitleyi oluşturan ve fakat ve aslında bedenimizde her gün milyonlarcası yenilenen hücreler gibi önemsiz, kişiliksiz ve anlamsızdılar. Muhalefet hakkı olsun, tanınmayan insanoğlu nasıl yaşayacaktı? Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Nazım'ı anlamayan birileri vardı. Kadıncık portreyi. İsveç'e gönderdiğiniz gelini hatırlıyor musunuz? İsveç'e giden geline. Bir gelin gördüm, güllü donu üzerinde ak gömlek, güllü donu üzerinde çifte daire, kara sarı yüzüne dolalı puşu, yağ kokulu, ter kokulu, antiseptiksiz Anadolu. Bir gelin gördüm, sağır dilsiz, bir gelin gördüm ağsız, bacısız, bir gelin gördüm besmelesiz, ağıtsız. Şikagerak nehri kıyısında, 6 ayı gece elektronik Oslo'da, bir gelin gördüm, alkış alıyordu siyasi mülteciler bürosunda, ışıl ışıl bir sirkte, kanter içinde. Kadıncık portreyi. Gelini de, Binali'yi de gündüz vasaf gönderdi. Ben biliyorum, o gönderdi. Kadıncık Ela'yı. Az daha avukat İhsan'ı da gönderiyordu. İhsan'ı, Kürtçe konuşmak istiyorsan İsveç'e geleceksin, dedi ona. Süryani dilini yazıya dökebilmek için İsveçlilerin akıl almaz gayretlerinden söz etti. Özgürlüklere saygılarından, insan haklarına saygılarından söz etti. Söz etmediği hak aramak için nasıl bir donanım gerektiğiydi. Söz etmediği asimile olmamak diye bir özgürlüğün İsveç'te de olmadığıydı. Oraların çocuğuydu Vassaf. İngiliz müstemleke valisinin beyaz eldivenli, Shakespeare düşkünü, Jeeves hayranı, mikroptan, bakteriden, kokudan arınmış vekil harcıydı. Hakkını alır da elbette. Ya Dilan? Ona ne olurdu? İsveç enterlerinin şnaps masalarında meze. İran'a silah yetiştiren Göteborg fabrikalarına üçüncü vardiya temizlikçisi. Güzel gelin, nazlı gelin, bin yıl düşünsen, bin hocaya danışsan, şu dev gibi sarışın falanj ustabaşıyla ne gibi bir ortak meselen olduğunu anlayamayacaksın. Feyzullah'a. İngilizler sana hayran kaldılar mı canım? Hyde Park'ta nutuk atıp özgürlüğünü kutladın mı? Seninkileri yine taradılar geçen akşam. Bebeler top gibi fırladı. Kahrından gitar konserleri veriyor musun? Pakistanlıları da mı? Hintlileri mi? Vapur senetlerini okulda öğretmiyorlardı. Öğretmeliydiler. Entegralleri öğreteceklerini vapur senetlerini öğretmeliydiler. Çok da kolaydı. Üsküdar'dan biliniyordu. Karşıda İstanbul tarafında beliren ilk reklam levhasındaki isim senede yazılıyordu. Cemiloğlu lastiklerinin Cemiloğlusu. Yanınızdaki kadın çocuğuna sesleniyordu. Selim, seni kör olasıca. Boşluğun ismi belirleniyordu. Selim Cemiloğlu. Şimdi de bir adres. Bakınıyordunuz. Tahlisiye sandallarının üzerinde bir isim. Diyelim Turan Korkmaz. Gemiye verilen isim elbet sokağa da verilir. İşte cadde adı Turan Korkmaz Caddesi. Önümüzdeki sırada kaç kişi oturuyor sayıyordunuz. 1-2-47 o da tamam. Gelelim şehire. Karaköy'de her gün önünden geçtiğiniz bir pideci mutlaka vardır. Trabzon pidecisi. Daha güvenilir bir borçlu olabilir mi? Bir de fiyakalı imza atıyorsunuz. İşte senet. Selim Cemiloğlu. Turan Korkmaz Caddesi No 47. Trabzon. Mesleği pideci. Banka müdürü güvenmeyecek de ne yapacak? Ya da gökten ne yağmış da yer kabul etmemiş? Kredinizi alıyorsunuz. Senet protesto oluncaya, yani size gerekli ödeme ertelemesi sağlanıncaya kadar zaman kazanıyorsunuz. Adam olana 2 ay yeter de artar bile. Kadıncının zamanında ödenmesinde ısrar ettiği vergi sigorta primlerinin ucuz borçlanmalar olduğundan haberi yoktu. Alacaklı değil borçlu, davacı değil davalı olmak gereğinden haberi yoktu. İcra memurlarının 3 kuruşluk eşyasına dalacaklarından kuşkusu yoktu. Büyük gazetede gözleri bantlı fotoğraflarının çıkacağından kuşkusu yoktu. Var gücüyle uğraştı. Kadıncık, Amerikan servis, Amerikan servis, ne olur alın. 5'ten önce 28.000 lira lazım, senedimiz var. Amerikan servis geldi. Sokaklar karanlık, sokaklar pusu doluydular. Ortaköy devlet terörünün örgüt terörüyle kol kola gezdiği mekan. Biraz daha beraber olabilmek için 20 metrekarelik meyhaneye sığındılar. Neydi birbirlerine iletmek için bunca telaşlandıkları? İnsan onuru, insan çilesi, yeni haritalar. Çevrenin homurdanmalarını duymuşlar mıydı? Kadıncığın çırpınırsın Karadeniz diye katıla katıla ağlayanlara, uğruna ölen öldürenlere duyduğu merhamet miydi duyurmayan? Yan masada aniden peydah olan adamın yüzü çiçek bozuğu çirkiniydi. Polisim dedi. Sohbeti o günlerde 5 parçaya ayrılıp her bir parçası İstanbul'un bir semtine dağıtılmış, kimliği belirsiz bir kadıncığı nasıl bir araya getirmeye çalıştığının ballandırılmasıydı. Fotoğraflar çıkardı cebinden. İşte bu bir kolu, bu bir bacağı. İşte biz böyle görev yapıyoruz. Gururlanma mıydı? İstanbul'un 4 bir yanından kol bacak toplayana ne denebilirdi ki? Dehşete bakmayı görev edinene ne denebilirdi ki? Allah razı olsun mu? Şira'nın beyazı çalan yüzü uyardı, kalktılar. Ortaköy karanlık, Ortaköy labirentti. Caddeye yürüdüler. Nereden fırladığı bilinmez ufakcık bir çocuktu. Ağabey burası faşist dolu dedi, hemen uzaklaşın. Bir Müslüman ciniydi, göründüğü gibi kayboldu. Kadıncığın tepkisi Kibele sendromuydu. Dövüşen oğullarının arasına giren ana sendromu. Hiçbir şey yapamazlar. Önce beni vursunlar da görelim. Bir de türkü söyledi. Bir hışm ile geldi geçti. Peh peh peh peh. Bir beyin kızı, zor beyin kızı. Yılma Artı Mart'ta üniversite bahçesine atılan bombaya arkadaşlarını vermişti Şiran. Gülecek hali yoktu. Dolmabahçeyi buldular. Bir Kürt olarak seni sevdiğimi biliyorsun değil mi dedi Şiran. Geçmişlerinin kanatlarını kırdığı 2 küçük kuştular. Özdeşelemedikleri bir dünyada yaşam savaşı veriyorlardı. Birbirlerine dayanarak uçacaktılar. Uçacak yerleri yoktu, caddeler evleri oldu. Şira'nın sahiplerini göz kırpmadan vurabileceğini söylediği Yeniköy yalılarının kuytu gölgelerine sığındılar, yaralarını sardılar. Nurdan, haberiniz yok mu Kadıncık Hanım? Şirhan Bey Ataköy'de 200 milyon liraya mükellef bir daire aldı. Şafak Özden, Günay'ın içinde iç sömürgeciliğin kurbanından yardakçısına ne zaman dönüştü bilemiyorum ama sürecin kooperatifle başlamış olduğunu düşünüyorum. Öte yandan sınırlı sorumlu Etema Yapı Kooperatifi'nin böylesi bir skandalla sonuçlanması için hiçbir neden yoktu. Ne ki kepazelik daha ilk aydan başladı diye anlattı Tülin. Dördü onlardan, beşi bizden, Günay malum ben de dahil olmak üzere erişebildiği evsizleri bir araya topladı. 9 kurucu sanayi ticarete müracaat ettik. Ettik diyorsan ben ettim. Açıkçası Şafak'ın ekibinin en bileni Onur Oflu Efendi'nin elime tutuşturduğu dosya tam bir kepazelikti. Her şey yanlıştı ama her şey. Efendim adam kurucu üye başına örneğin 10 bin lira sermaye bedeli yatırılacak mı diyor. Hayır öyle değil, 20 bin. İki tane nüfus sureti yeter mi diyor. Hayır yetmiyor, 3 tane lazım. Fotoğraf gerekmiyor mu diyor. Bil ki gerekiyor. Neticeten ne diyorsa yanlış diyor. Bütün bu arada bir başka kooperatifin başkan yardımcısı olduğu için de dinlemek durumundayız. Ama dediğim gibi daha ilk günden belli oldu ki ortada ciddi bir palavra var. Biz bu işi biliriz palavrası. Hal böyle olunca ben daha Ankara'dayken Kooperatifler Birliği başkanlığı yapmış bir ahbabıma gittim. Uzun uzun konuştuk. Sağ olsun adamcağız beni bir güzel uyardı. Ortaya çıktı ki işin sonunda rezil olmak istemiyorsak bize sağlam bir kooperatif muhasebecisi bir de hukuk danışmanı lazımdı. Metin'le tartıştık. O da ben de benim bu kooperatifin başkanlığını üstlenmem için bu meselenin halledilmesinin şart olduğuna karar verdik. Konuyu Güney'e açtığımda tabii dedi şaşkın şaşkın. Başka türlü olmaz ki. Neyse. O yılın Eylül ayında kooperatif tescil edildi. Hepimiz isimlerimizi ticaret sicilinde dizi dizi basılı gördük. Pek mutlu olmuş olmalıyız ki Pafili'de bir akşam yemeğiyle kutladık kardeşim. Pafili dediği Kuruçeşme'de SHP'lilere lokal gibi hizmet veren bir restorandı. Sahibini eskiden Kotil'in belediye başkanlığı zamanından tanırdım. Sevimli de bir adamdır. Hele de yerel seçimlerden önce Günay'ın demesiyle siyasi iktidara talip ne kadar taşra politikacısı varsa orada buluşurlardı. Ender de olsa kravatlı Ankara ekibinin düştüğü de olurdu. Garip bir işti Şafak Özden. Bütün hanımlara, tabii en pahalısı ve güzeli Günay Rodoplu'yu olmak üzere saksı saksı çiçekler getirmişti.